Sayın Levent Gültekin, dilerseniz öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de gerçekleştirdiği hava operasyonuna değinelim. Suriye ordusuna ait bir üssü vurdu ve arkasından Amerika Birleşik Devletleri'nden ve hatta diğer ülkelerden de yanlışlık oldu. Biz orayı IŞİD hedefleri diye vurduk. Ölen askerlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz şeklinde mesajlar yayınlandı. Avustralya dahil olmak üzere koalisyon güçlerinden. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Oradaki Türk varlığının da hareketlerini göz önüne alarak neler söylenebilir?
Şimdi Amerikan tarihinde buna benzer olaylar çok fazla. Ama yani benim kişisel olarak hani bu bilgi değil. Sonuçta bir yorum, his, birazcık da olup biteni okuma olarak şöyle aktarabilirim. Bir yanlışlık olduğuna ihtimal vermiyorum. Amerika'da Obama'nın yani iktidarın Rusya ile anlaşmasına karşı olan odaklar çok fazla. Aynı zamanda Obama'nın İran'la yani İran sorununu da müzakereyle, barışçı yolla çözmesine karşı da çok direnç vardı. Neokonlar diyebiliriz, Şahinler diyebiliriz ya da başka bir odak diyebiliriz. Bu odak anladığım kadarıyla Obama'ya da bir anlamda bir gözdağı vermiş oldu. Yani bizim onaylamadığımız bir şey Suriye'deki bir çözüme dahil olmayız anlamına gelen bir mesaj içeriği taşıyor. Böyle görülüyor.
Silahların susması, ateşkes anlaşması vardı bu süre içinde. Ateşkes anlaşmasının içinde gerçekleşti bu saldırı bile.
Evet. Hem ateşkes anlaşması içinde gerçekleşti. Bu sadece ondan da bağımsız olarak düşünmüyorum ben. Mesela PYD'nin ele geçirdiği bölgelerdeki bazı binalara Amerikan bayrağı asılması meselesi de aynı odağın yaptığı iş tahmin ediyorum. Yani çok birbirine benzer bir şey.
Türkiye sınırındaki bayraklar özellikle değil mi?
Evet, Türkiye sınırında PYD'nin kontrolünde olan yerlerde biliyorsunuz bazı binalara Amerikan bayrağı asıldı. O da mesela Türkiye'ye bir meydan okumak aynı zamanda. Suriye askerlerinin yanlışlıkla, tırnak içinde söylüyorum, yanlışlıkla vurulmuş olması da bir anlamda orada bir kaosu daha da derinleştirici bir işlevi görüyor. Bunun da hem Türkiye'ye hem de o bölgedeki diğer ülkelere de bir gözdağı anlamı taşıdığını düşünüyorum. Zaten Suriye savaşını başlatan, kışkırtan bütün ülkeler, özellikle Batı, mesele Esed'den kurtulmak istediklerini zannetmiyorum. Yani orada istikrarsız, yıkık bir ülke istiyorlardı ve onu devam ettirdiler. Yani dertler Esad'dan kurtulmak olsaydı hakikaten 5 yıl yani Esad Suriye dediğimiz ne ya nasıl bir ülke ki 5 yıldır bütün dünyaya karşı direnç gösterecek. Yani onlar hem bir taraftan Esad'ı bütünüyle yıkmadılar, bir taraftan da İslamcı militanlara destek oldular. Ortada böyle bir kaos. O kaosun bütün Orta Doğu'yu böyle kasıp kavurduğu bir şeye dönüşmesini isteyen bir odak. O kimdir bilmem. Yani Obama değildir mesela bana göre. Obama hakikaten de barışçı yollarla bu sorunları çözmek istiyor. Diğer taraftan IŞİD'in Orta Doğu'da neredeyse savaşmadığı tek ülke İsrail. Böyle bir durum var. İsrail'in, Obama'nın İran'la müzakeresine nasıl karşı çıktığını da biliyoruz. Kıyamet kopardılar. Bütün Yahudi lobisini ayağa kaldırdılar. İsrail Başbakanı tavır koydu. Obama'yla neredeyse bir küslük durumu ilan ettiler falan. Orta Doğu'da bir el böyle bir kaosu besliyor. O kaosun içerisinde Türkiye de var. Yani Türkiye'nin de başına bir çorap örülmeye çalışıyor. Şimdi Türkiye'nin bu Fırat Kalkanı operasyonu gittikçe derinleşiyor. 6 tankla girdiler. Şimdi yanılmıyorsam 100'e kadar çıkmış tank sayısı Suriye'de. Güç de gittikçe artıyor Türkiye'nin. 45 kilometre diyorlardı. Şimdi El Baba kadar gideceğiz. Hatta Rakka'da Amerikalılarla beraber IŞİD'e karşı savaşacağız diye. Gittikçe tempo yükseliyor Türkiye'nin. Şimdi Türkiye'de bir bataklığa çekilme durumu da var. Ben öyle hissediyorum. Yani Türkiye Suriye'de gittikçe bir bataklığa çekiliyor ve karşısında Amerika var. PYD'yi koruyucu bir, açıktan koruyucu üstlenmiş olması. Orada Rusya'nın Esad'la, İran'la anlaşıp bir Türkiye'yi de kendi yanlarına çekme. Çünkü Türkiye gittikçe Esad'la olan şeyini yumuşatmaya başladı sözünü. Dün Rusya Dışişleri Bakanı açıklaması vardı. Türkiye Esad'la tay dönük olan üslubu değiştirdi bile anlamına gelen bir açıklaması vardı. Böyle bir kaos politikası var Batı'nın. Ben Batı'daki halka da üzülüyorum. Çünkü Batı ne yazık ki bedelini terör olarak alıyor ve orada masum insanlar ölüyor. Yani buradaki kaosu beslemekten, Orta Doğu'yu daha da yaşanmaz hale getirmekten, yakmaktan yıkmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar. Yani Amerika bir taraftan yanlışlıkla vurdum deyip orada 100 kişiyi, işte Pakistan'da 80 kişi hatırlıyorsanız bir okul vurmuştu, yanlışlıkla vurduk demişti yine. Afganistan'da benzer olay. Hem böyle şeyler yapıyor hem de Orta Doğu'da ve dünyaya yayılan o radikal İslamizm şeyinden de güya şikayetçiymiş havası veriyor. Sen burada insanların çoluğunu çocuğunu evini yanlışlıkla, yani 100 insan öldürüyorum sonra pardon diyorum. Olacak şey mi? Böyle bir şey yok ki. Rusya'nın da çok açık ve çok sert bir suçlaması var Amerika'ya karşı. Yani şahit olduk ki Amerika IŞİD'i destekliyor diye. Şimdi böyle suçlamalar var. Dünya sistemine birazcık dikkatle bakan herkes bir şey fark ediyor ki IŞİD bir yerden korunup kollanıyor. Yani tek başına radikal İslamcılar toplandılar, ellerine silah aldılar. Bu sadece böyle bir şey değil. Bir korunup kollanma durumu var. Korkunç bir kaos politikası var ve umut ediyorum ki Türkiye oradan bir felakete sürüklenmez.
Suriye'den gözümüzü yine Türkiye'nin içine doğru döndürelim. Bayram içinde bir haber yayıldı. Bild gazetesinden çıktı bu, Almanya'dan. Ve Almanya'nın Türkiye'deki dış temsilciliklerinin kapatıldığı, işlemlerin yapılmadığı ve belirli bir süre için servis vermeyeceği şeklindeydi. Ardından 2 gün geçtikten sonra da İngiltere aynı şekilde bir açıklamayla Türkiye'deki dış temsilciliklerinin işlemini durdurduğunu belirli bir süre için açıkladı. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu nereden kaynaklanıyor?
Baktığımızda bir terörist istihbarat aldılar, tedbir alıyorlar diyebiliriz. Fakat ben biraz önce söylediğimi tekrar edeyim. Yani bir hissimle konuşuyorum. Bu, hiçbirimizin bu konuda bir bilgisi yok. Yani Türk medyasında ya da herhangi bir medyada hiçbir gazetecinin özel bir bilgisi yoktur bu konuda. Niye böyle yapıyorlar? Ama dediğim gibi resimleri, küçük küçük parçaları bir araya getirerek bir yorum çıkarmaya çalışıyoruz. Ben genel olarak Batı dünyasında bu PYD üzerinden Türkiye'nin başına bir çorap örüldüğü kanaatindeyim. Yani işler gittikçe kontrolden çıkma ihtimali çok yüksek. PYD'yi muhafaza etmeye çalışıyorlar. PYD'nin elde ettiği alanı korumaya çalışıyorlar. Ve o minval üzerine de Türkiye'yi olabildiğince böyle bir kliğin, bir şeyin tarafına itmeye çalışıyorlar. Yani bir istikrarsızlaştırma politikası var Batı'dan Türkiye'ye karşı. Yani bunu görmezden gelemeyiz. Türkiye'deki iktidar da bunu ne yazık ki engelleyici değil, hızlandırıcı işlev görüyor. Baktığımızda bu var. Yani ben şu pozisyona değilim, onun adını baştan koyayım. Yani bütün suçu Batı'ya yükleyenlerden değilim. Batı işte Türkiye'yi yok etmeye çalışıyor, üst takıl falan değil. Şu anda Batı'nın çıkarı büyük ihtimalle Irak'tan sonra Suriye'deki Kürtlerin bir kendi alan açması, belki ardından Türkiye. O yüzden o istikrarsızlığa oynuyorlar. O istikrarsızlığın bir parçası işte Almanya'nın her gün biraz daha Erdoğan'ı Saddamlaştırma çabası. Viyana'da bu çok yoğun olarak yapılıyor. Tayyip Erdoğan'ın bir Saddamlaştırma çabası var. O çabaya matuf Batılıları, halkı, işte turizm anlamında söylüyorum, biraz daha Türkiye'den koparmak, yani çekmek geri. Her alanda bir sıkıştırma var Türkiye'ye dönük. Eğer terör saldırısıyla ilgili bir istihbarat değilse ne yazık ki böyle bir kuşkum var. Yani Batılıların Türkiye'yi Saddamlaştırmak, ardından da Iraklaştırmak gibi bir çaba içerisinde olduklarını düşünüyorum. Hatta Amerika'nın yanlışlıkla Suriye'yi vurma politikasında bu işe, bu biraz önce söylemiş olduğum Tayyip Erdoğan'ı Saddamlaştırma, Türkiye'yi de Iraklaştırma politikasının bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bir bütün içerisinde.
En son haberlerden biri de 2 gün önce yayınlandı, basında yer aldı. Eleştirilere neden olan 8 adet kanun hükmünde kararname ile ilgili hükümet kanadı, Adalet ve Kalkınma Partisi ve muhalefet kanadı, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi birlikte bir komisyon kurmayı hedefliyor şeklinde.
Şimdi geçmişle ilgili, gelecekle ilgili değil. Yani bu son 2 aydır kanun hükmünde kararnamelerle 80-90 bine yakın insan işinden oldu. Ve bunların arasında korkunç bir mağduriyet var. Yani 80-90 binin tahmin ediyorum en az 60-70 bini büyük bir mağdur. Nedir o? İşte bankada geçmişte hesabı varmış. İşte çocuğunu cemaatin okulunda okutmuş. Bir kısmı böyle. Diğer bir kısmı hiç alakası olmayan insanlar tanıyorum. Ne bankada hesabı var, ne cemaatin okulunda çocuğunu okutmuş, ne de cemaatle en ufak bir yakından ilişkisi olmayan insanlar tanıyorum ki işinden olmuşlar. Diğer bir kısım PKK'lı diye 14 bine yakın öğretmeni attılar işinden. PKK'lı dedikleri ağırlıklı olarak sol tandanslı bir sendikaya üye olanların tamamını atmışlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Yasal bir sendika üyesini sadece bakıyor. Hangi derneğe üye, hangi sendikaya üye, hangi vakıfla ilişkisi var, hangi çocuğunu nerede okutmuş, onun üzerinden bir kanaat sahibi oluyor. Şimdi bu korkunç bir mağduriyet yarattı. Şu anda on binlerce insan haksız, suçsuz bir şekilde işinde olmuş. Bu ister istemez yansıyor, hepimize yansıyor. Bize mailler geliyor bu insanlardan, muhalefet liderlerine gidiyor, iktidar şeylerine de gidiyor, mensuplarına. Mesela geçen hafta müzakere sonucunda Tunceli'de 450 öğretmen, işte bu dediğim sendika üyeliğinden işinden atılmıştı. Gittiler, anladığım kadarıyla işte muhalefetin de desteğiyle o 450 öğretmen iade edildi. Belli ki bir mağduriyet var. Cumhurbaşkanının yaptığı açıklama var. At izi itizene karıştı diye. O da bu konuda anladığım kadarıyla bir şey var. Şimdi geriye dönüp bu 90 bin insanın kimler gerçekten cemaat üyesi ya da PKK üyesi, kimler mağdur diye öyle bir araştırma yapılacak ve bence Türkiye'nin şu anda en önemli konularından biri bunun yapılması gerekiyor. Hatta muhalefetin süratle bunu bastırması gerekiyor çünkü gerçekten büyük mağduriyetler var ve o kadar insan, gariban insanlar var ki yani büyük bir zorlukla doğuda, Anadolu'da, şurada burada okumuş bir meslek edinmiş insan sabah kalkıyor işi yok ve hiçbir gerekçesi yok. Kaldı ki bir sendikaya üye olabilir, bir banka hesabı olabilir. Bundan dolayı bir devlet bir halkına zulüm etmez ki. Bankaya kurulma izni veren sensin. Devlet olarak sensin. O sendikaya yasal izin hakkı veren sensin. Kaldı ki o bankayı daha bundan 2 yıl öncesine kadar topluma paranızı yatırın diye teşvik eden de sensin. Çünkü iktidar cemaatle beraberken teşvik ediyordu insanları cemaatin okuluna, cemaatin bankasına, cemaatin holdingine, şuraya, buraya, yurduna. Şimdi o insanları teşvik ettin, o insanlar gittiler. Döndün, bugün geldin, senin sözünle gitmiş olan insanı işten atıyorsun. Bu komisyonun amacı bu çok yoğun bir şekilde bütün kamuoyu üzerinde bir baskı haline geldi. Çünkü her taraf haklı olarak insanlar fevran ediyorlar. Bu mağduriyetleri ayırmaya dönük bir çaba olarak görüyorum. Yoksa gelecekle ilgili değil. Bir de anlamadığım, anlaşılır gibi olmayan şöyle bir durum var. Yani darbeci diyebileceğin cemaatçi sayısı bana göre 3000'i 5000'i bile geçmiyorlar. Yani çünkü orada üst kademe dediğimiz onların haberi vardır. Diyelim yani mensuplarının bir kısmı, emniyet mensuplarının bir kısmı. Bir de TSK'dakiler diyebilirsin. Bir de belli başlı tanınmış isimler var. Yani Erzurum'da, Amasya'da, Kars'ta, Malatya'daki hiçbir şeyden haber olmayan bir cemaat mensubuna böyle terör örgütü muamelesi çekmek 100 bin tane insanı ne yapacak bu insanlar? Aileleriyle, akrabalarıyla beraber milyonlar ediyor. Bu insanları FETÖ denilen bir örgüt varsa onun kucağına itmekten başka da bir şey değil. O yüzden muhalefetin ivedilikle buna bastırması lazım bu konuda iktidara. Ve o komisyon umut ediyorum ki bu mağduriyetleri giderir. Yani çünkü Türkiye'de ciddi anlamda büyük bir sorun. Ya bugün okullar açıldı. Hakikaten çok üzülüyorum. On binlerce öğretmen bugün işine gitmedi. Ne kadar ağır bir travmadır onlar için. Düşünsene de yani bugün sabah kalkacaksın işin yok. Öğrencilerinden kopmuşsun, hayattan kopmuşsun. Aynı aileden diyelim karı koca öğretmen ikisini birden atmışlar. Onun çocuğun var, ne yiyeceksin, ne ekmek bulacaksın. Yani o yüzden bu mağduriyetlerin giderilmesi açısından çok önemli buluyorum o komisyonu. Umut ediyorum sonuç verir. Şimdi insanlar burada özellikle AK Parti seçmenin elini vicdanına koyması lazım. PKK'lılar atıldı diye kestirip atıyorlar. Arkadaş 14 bin öğretmenin hangisinin PKK'lı? Ben mesela çok yakından tanıdığım öğretmenler var. Doğuda öğretmenlik yapan ve gerçekten o öğretmenlerin tek derdi o çocukları dağdan kurtarmak. Biliyorum yani şahit olduğum olay öğretmenler var. Yani o öğretmenin tek amacı orada çocuğu dağın pençesine, yani PKK'nın pençesine düşmekten kurtarmak için çabalayan öğretmen PKK'lı diye atmışlar. Tek bir delili filan sendikanın üyesi olmak. Başka hiçbir delil yok. Filan sendikanın üyesi olmak. Bunlara bakıyorum büyük bir mağduriyet var ve bu mağduriyetlerin üzerine oturamaz bir ülke. Yani bu kadar insan ahını alamaz, hiçbir iktidar almaması lazım. İşte komisyonun amacı bu. Bu mağduriyetleri tek tek inceleyip bir karara bağlamak.
Sayın Gültekin çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da bu kadar olsun. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olana dek kalın sağlıcakla.
Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.